Ayrım 11, Ağlayan Duvar, Azim Ağala Rova, sayfa 179. Ey gökyüzü, ey rüzgar, ben dilimle, dinimle, ırkımla değil kalbimle sevdim. Sevdalar kalpte olur zaten, ama sarıldığı ümitler var ve bir de sonsuza kadar beklediği kara sevdası. Tel Aviv, 2007 yılı. Rachel'den ayrılmak Murat'ın kalbini paramparça etmişti. Ancak devlet görevi her şeyden daha önemliydi. Hatta kendi canından bile kıymetliydi. Eğer Rachel'e devlet görevlisi olduğunu söyleyebilseydi, Rachel onu anlar ve beklerdi. Rachel'in uyuşturucu bağımlısı olması Murat'ı çok rahatsız ediyor, kendisini suçluyordu. Murat hem kendisi hem de devleti için özveride bulunan Rachel'i perişan bir halde bırakmak istemedi. Durumu Ekber aracılığıyla Ankara'ya bildirdi. MİT Başkanı bir durum değerlendirmesi yaparak özel bir tim hazırladı. Zorlukla da olsa o tim Rachel'i Akdeniz üzerinden Türkiye'ye getirdi. Rachel'in emin ellerde oluşu Murat'ı biraz olsun rahatlatmıştı. Vicdan azabı birazcık azalmıştı. Murat İsrail'de önemli bir konumdaydı. Türkiye ile olan ilişkileri etkileyebilecek bir konumdaydı. Türkiye ile İsrail çok önemli anlaşmalar yapmış. Bu anlaşmaların gerçek mimarı Murat olmuştu. Böylece 2007 yılında İsrail ve Türkiye, İsrail OFEC uydularının ve Arrow balistik füze sisteminin Türkiye'ye satılması hakkında masaya oturdular. Türkiye'nin askeri ve istihbarat sistemleri geliştirilecekti. İsrailli savunma şirketleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom filosunun geliştirilmesi için hemen hazırlığa başladı. Anlaşmalar hava, deniz, kara ve istihbarat işbirliğini de içeriyordu. İsrail Hava Kuvvetleri Türk hava sınırında manevra uçuşları yaptı ve İsrail'i teknisyenler Türk savaş uçaklarını modernize etti. Anlaşmaların içerisinde hava araçlarının üretimi, silahlanma, füzeler, karşılıklı askeri ziyaretler ve eğitimler vardı. Askeri gözlemcilerin İsrail'e gönderilmesi, askeri görevlilerin değişim programlarıyla başka ülkelere gönderilmesi ve askeri bilgilerin paylaşımı vardı. Anlaşma pilotların yılda 8 defa değişim programına alınmasını sağladı. Buna göre İsrailli pilotların Konya'da, Türk pilotların ise İsrail'deki Nevatim Hava Meydanı'nda bilgisayarlı atış pratiği yapmalarına izin verildi. Artık Murat vatana dönebilirdi. Nasıl olsa görevini yapmış, iki ülke arasında gereken anlaşmaların yapılmasında çok büyük yardımı olmuştu. O durumu Ankara'ya iletti. Eğer Türk hükümeti izin verirse vatana dönmek istediğini söyledi. O her şeyi geride bırakarak vatana ve sevdiği kadına dönmeyi istiyordu. Keşke Türk hükümeti buna izin verseydi. Nihayet Ankara'dan izin geldi. 6 ay sonra dönebileceğini söylediler. Murat buna da razıydı. Yeter ki sonunda ülkeye dönebilsin. O Rachel'i çok özlüyordu. Zaman nasıl da akıp gidiyordu. Yılları arkada bırakmışlardı, mutlu olmak onların da hakkıydı. O Tel Aviv'in havasını içine çektiği zaman sanki onun nefesini içine çekiyordu. Ama Murat kendinden çok Rachel için çabalıyordu. Ah Rachel, bir bilseydi Murat'ın onu nasıl özlediğini. Ona kavuşmak şu an istediği en ulvi şeydi. Tek bir isteği vardı Murat'ın. Bir defa, sadece bir defa onun ellerini tutup kalbinin üstüne koyabilmekti. O zaman Rachel anında onun sevgisini hissederdi. Ama Murat çok iyi biliyordu ki Rachel emin ellerdeydi. Sadece ömür, birazcık ömür istiyordu. O Rachel'e her şeyi anlatabilse, onu çok sevdiğini söyleyebilse, onun için nasıl da çırpındığını anlatabilseydi. Sonra ölse bile umurunda değildi. Ankara'dan gelen 6 ay bekle emri onun canını sıksa da buna da şükür deyip bekledi. Ankara'nın Murat'tan beklentileri vardı. 2002 yılından itibaren İsrail gizli istihbaratı ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikenin İran olduğunu anlamıştı. Böylelikle tüm Orta Doğu'yu etkisi altına alacak yeni bir soğuk savaşın temeli atılmış oldu. İran'ın nükleer silah geliştirdiğinden Mossad emindi. Onun için de önce diplomatik yolları denedi fakat bir netice alamadı. Mossad İran'a karşı yapılacak bir savaşta yalnız bir şey yapamayacağını, onun için de uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu anladı. Böylelikle CIA, MI6, Fransa DGSE, Alman BND İran'a karşı İsrail'in yanında oldu. İran hükümeti Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden nükleer silah için gereken parçaları toparlamaya çalışırken, İsrail bu ülkelerden İran'a götürülmek istenen bazı parçaları ele geçirdi ve İran'ın nükleer programı ilk darbeyi aldı. Mossad daha sonra İran'daki iktidarı devirmek için oradaki Azerbaycan Türklerini ve Kürtleri kullanmaya başladı. Türk hükümeti İran'da yaşayan Azerbaycan toplumunun Mossad tarafından kullanılmasını kabullenemiyordu. Bunun için de MİT bu coğrafyada yaşayan Azerbaycanlı halka yardım etme kararı aldı. Aralık 2008. Murat yurda dönmek için planlar yapıyordu. İsrail'i sebepsiz yere terk edemezdi. Türkiye'ye gittiği anlaşılırsa Mossad onun peşini bırakmazdı. Bu nedenle bir uçakla deneme uçuşu sırasında Suriye sınırına doğru gidip uçağı düşürmeyi planladı. Murat bu planları yaparken Hamas'ın saldırısı ile savaş yine kızıştı. 27 Aralık günü İsrail'i sivillere ve askerlere Hamas'ın yaptığı saldırıya İsrail çok sert karşılık verdi. Binlerce Müslüman evini terk etmek zorunda kaldı. İsrail'de herkes tetikte bekliyordu. Evlerin bir odası, iş yerlerinde bodrum katlar sığınak olarak düzenlenmişti. Buralarda yapılan özel sığınaklar nükleer ve biyolojik silahlara karşı dayanıklıydı. Dolayısıyla yapılan ilk uyarı ile birlikte herkes sığınaklara iniyordu. Mısır'ın araya girmesi ile 19 Haziran 2009'da yapılan ateşkes sonucu bu gerilim biraz azalsa da 24 Haziran'da İsrail bir İslami cihat komutanını öldürünce karşılık olarak 3 tane Kassam roketi geldi. Gazze kapılarında sıkı önlem alınınca havadan roket atışı devam etti. Böylece Gazze için zor günler başladı. Uluslararası baskılar sonucu 26 Aralık 2009'da 5 sınır kapısı insani yardım için açıldı. Ancak roket saldırıları devam etti. Ankara Ocak 2009. MİT Karşı Casusluk Şubesi'nin müdürü elemanları ile toplantı yapıyordu. Evet arkadaşlar, Murat'tan haber var. Bildiğiniz gibi uzun yıllardır Türk hükümeti için çok önemli işler yaptı. Kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Misyonunu tamamlayan Murat dönmek için izin istedi. Bu izin kendisine verildi. Ancak şimdi de Gazze'de problem var. Oradaki halk çok perişan durumda. Bizim görevimiz oradaki Müslüman halka yardım etmektir. Ancak nasıl? Şimdilik Murat'ın İsrail'i terk etmemesini istedik. O ateşkesi Filistinlilerin bozduğunu söylese de biz Müslümanlara yardım etmeliyiz. Bu nedenle Gazze ablukadan kurtulana kadar Murat orada kalacaktır. Tel Aviv Ocak 2009. Murat bürosunda oturmuş kara kara düşünüyordu. Ankara'dan gelen habere göre İsrail'de kalıp Filistin halkına yardım edecekti. Onlara silah vermesi isteniyordu ama nasıl? Daha önceleri birkaç defa silah göndermeyi başarmıştı. Şimdi durum daha da zordu. Silah dışında yiyecek, ilaç ve giysi ihtiyacı vardı. Türkiye'ye dönme isteği ama bir türlü dönememesi onu yıpratmıştı. Raşel'i görmek istiyordu. Bir yandan da devletin verdiği görev vardı. Tüm zorluklara rağmen güvendiği iki Arap aracılığı ile silah, ilaç, yiyecek temin edip gönderiyordu. Gazze'nin zor günlerinde bu yardımlar çok faydalı olmuştu. 2010 yılında Gazze hala abluka altındaydı. Türkiye'nin gönderdiği insani yardım gemisi baskına uğrayıp 9 kişi öldürülünce Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler yeniden gerildi. Murat bu gerginlik nedeniyle bir türlü vatana dönemiyordu. Bu arada önemli bir bilgiye ulaşmıştı. Mossad'ın en elit birliği Kidon Birliği, Türkmenistan ve Azerbaycan üzerinden İran'a sızarak nükleer santralde çalışan bilim adamlarına saldırıya başlamışlardı. Böylelikle Murat 2013 yılına kadar görevine devam etti. Nihayet İsrail özür dileyince Türkiye ile ilişkiler yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Murat yeniden Raşel'e kavuşacağı günü düşünmeye başlamıştı. Onun iyileştiğini duyunca çok mutlu olmuştu. Onu görmek için sabırsızlanıyordu. son bir parti silahı gönderdikten sonra Türkiye'ye dönecekti. Rachel'in inancına saygı gereği ağlama duvarına gidip dua etti. Duvarın arka tarafında Mescid-i Aksa'nın minaresi görünüyordu. Murat Mossad'ın korkusundan oraya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Sakinleşmeye çalışarak, ''Mukaddes duvar, Rachel sana inanıyordu. Bana yardım et, onu göreyim. Onunla konuşup derdimi anlattıktan sonra ölsem bile gam yemem. Çünkü onu nasıl sevdiğimi bilmiyor. Onun için yandığımı nereden bilsin? Bunları ona söylemeliyim. Kendim için değil, onun yaralarına merhem olmak için söylemeliyim. Bana bir şey olursa o bunları bilmez ki. İçimdeki hasret sönmez ki. Mukaddes duvar beni ona kavuştur. Onun istediği o aşkı ona vereyim.'' dedi. Tel Aviv'e döndükten sonra biraz rahatlamıştı. Bir araba silah hazırlayarak sahte belgeler düzenledi. Silahlar askeri bir birliğe gidiyordu. Tabii fabrikadan çıktıktan sonra Arap ajanlar tarafından Filistinlilere teslim edilecekti. Ne yazık ki bu defa işler yolunda gitmedi. Murat'ın durumundan şüphelenen Mossad, Arap ajanlarla işbirliği yaparak onun kimliğini deşifre ettiler. Murat çok zor durumda kalmıştı. Rachel'e dönmesi artık bir hayaldi. Buradan kurtuluşunun olmadığını iyi biliyordu. Kendi kendine vatan sağ olsun. Rachel kara sevdam, seni bir kerecik görmek nasip olmadı. Kendim için değil, bunu senin için istedim. Elveda aşkım. Seni öylesine seviyorum ki buna nasıl dayanacağımı bilemiyorum diyordu. Mossad'ın baş karargahı Tel Aviv. Başkan çok sinirliydi, etrafına bakarken dudaklarını çiğniyordu. Bu gerilimde kimse konuşmaya cesaret edemiyor, başkanı sinirlendiren olayı duymak için bekliyorlardı. Başkan sinirli bir şekilde, ''Arkadaşlar, İran'daki arkadaşlarımız yakalandı. Onları MİT deşifre etti. Gerçi onlar bunu inkar ediyorlar ama ben bu işi MİT'in yaptığından eminim. Biz uzun yıllar MİT ile işbirliği yaptık. Bazı operasyonları beraber yaptık ama bu yaptıklarından sonra onlarla dost olamayız. Onlar artık bizim düşmanlarımızdır. Bu piç yıllardır içimizde görev yapıyormuş. Bu orospu çocuğunu İsrail'in en önemli kurumunun başına kim getirmiş? 1995 yılında onun Türk ajanı olduğundan şüphe edilmiş. Yakalanmış, sonra serbest bırakılmış. Bu nasıl olur? Bu konuyla ilgili rapor istiyorum, hem de hemen.'' Başkan çok sinirli bir şekilde odayı terk etti. Herkes hemen harekete geçmişti. Yarım saat sonra tüm belgeler toplanmıştı. Başkana raporların hazır olduğu bildirildi. Başkan yerini aldıktan sonra raporu elinde tutan Mossad ajanı ayağa kalkarak anlatmaya başladı. ''Efendim, Murat yakalandıktan sonra bir CIA ajanının yardımıyla serbest kalmış. Ajan olduğunu ispatlayamamışlar.'' Başkan, ''Peki fabrikada nasıl müdür olmuş?'' ''Efendim, onun sevgilisi Mason teşkilatına 35 milyon dolar bağış yapmış bir Yahudidir. Bu kadının dayısı da bizim emekli bir elemanımızdır. O zaman Murat'tan şüphelenip tutuklayan kişidir. Bağış yaptıktan sonra nüfuzu artmış, sonra bu sevgilisinden ayrılıp fabrikanın eski müdürü İshak Abrahim'in özürlü kızı ile evlenmiş. Bütün bunlar gösteriyor ki çok sistemli bir plan yapılmış.'' ''Evet efendim, senelerce Türk hükümeti için ajanlık yapmış. Kendi silahlarımızla bizi vurmuşlar. Çok önemli anlaşmalar da Murat'ın tesiriyle hayata geçmiş.''
''Bütün bunları nasıl göremedik?''
''Efendim, arkasında çok güçlü Siyonist ve Mason teşkilatları vardı. 35 milyon dolar bağış yapan birinden kim şüphelenir ki?''
''Yarın onu öyle bir sorgulayın ki anasından doğduğuna pişman olsun. Biz İran'ın nükleer bir güç olmasını önlemek için çalışıyorduk. Türkler yüzünden oradaki ajanlarımız yakalandı. Bunun hesabını verecekler.''
Ertesi gün Murat işkence odasındaydı. Yapılan işkencelerden o kadar bitkin düşmüştü ki neredeyse aklını kaçıracaktı. Başkan işkence odasına kendisi de gitti. Murat bir sandalyede bağlı olarak oturuyordu. Murat'ın saçlarından tutup aşağı düşen kafasını yukarı kaldırdı.
''Evet, buradan çıkışın olmadığını iyi biliyorsun. Her şeyi anlatırsan senin ölümün kolay olur, yoksa çok acı çekeceksin.''
Murat kekeleyerek, ''Ben ajan değilim. Ajan olsaydım ilk başlarda anlaşılırdı. Ben Yahudiyim.''
''Onun için mi Hamas'a silah gönderdin?''
''Ben silahları bizim askeri birliğe gönderdim. Yanımda çalışan iki Arap onları Hamas'a vermek istemiş. Bunu kendileri de itiraf ettiler. Ben ajan değilim, öldürebilirsiniz ama ben Yahudiyim.'' O gün Murat bayılana kadar işkence gördü, sonra hücresine atıldı. Murat'ın hangi sebeplerle yakalandığını duyan Yossi, kendi hatasını anlayarak çok endişelenmişti. Çünkü sarhoşken bütün ajan isimlerini o söylemişti. Hemen bir şey yapmazsa kendi başı da belaya girecekti. Hemen onu kurtarmak için bir plan yapmalıydı. Ancak biraz zaman kazanması gerekirdi. Hemen hücreye gitti. Murat'ın başkalarıyla görüşmesi yasaktı ama Yossi yetkili olduğu için hemen kapıyı açtılar. İçeri girer girmez yatağından hafifçe doğrulmaya çalışan Murat'a kuvvetli bir tokat vurdu. Sonra saçlarından tutup duvara doğru çarptı. Göz göze geldiklerinde göz kırparak hafifçe kolunu sıktı. Murat durumu anladığını belirten bir işaret yaptı. Zaten Murat bunu bekliyordu. Yossi sarhoşken bazı sırları anlatıyordu ama cin gibi birisiydi. İşin ucu kendisine dayanmadan Murat'ı ya kaçıracaktı ya da öldürecekti. Yossi hiçbir şey demeden başkanın odasına gitti. Biraz zaman kazanmak için başkana söyleyeceği şeyleri kafasında kurmuştu. İçeri girdiğinde başkan pencereden dışarıyı seyrediyordu. ''Günaydın efendim.''
''Günaydın Yossi.''
''Benimle Murat hakkında görüşmek istemişsin. Konu neydi?''
''Efendim, onun ajan olduğuna inanmıyorum. Fabrikaya dayımın önerisiyle müdür oldu. Hatta bu öneriden kendisinin bile haberi yoktu. Dayımın özürlü kızı ona aşık olmuştu. Dayımın ricası ile onunla evlenmeyi kabul etti. Aslında eski sevgilisini çok seviyordu. Bu evliliğe zorlukla ikna olmuştu. Sabine evlendikten sonra her gün biraz daha iyileşti.''
''Hayır Yossi, onun ajan olduğuna eminim. Hislerim beni yanıltmaz. Bu kadar tesadüf olamaz. Onu konuşturup bu işin arkasında başka kimlerin olduğunu öğreneceğim. Hem de MIT'ten intikam alacağım. Bizim ajanların katili MIT'tir.''
''Haklısınız efendim, onu konuşturup gerçeği öğrenmeliyiz.''
''Eninde sonunda konuşacak.''
''Efendim, ben izin istiyorum. Bir emriniz var mı?''
''Teşekkür ederim.''
Yossi gittikten sonra başkan koltuğunda oturup derin düşüncelere daldı. Sonra ani bir hareketle telefonu kaldırıp sekreterine
''Bana Rachel'in dayısını bulun, emekli ajanlarımızdandır.''
Bir saat sonra Rachel'in dayısı Abraham başkanın odasındaydı. Başkan ona çay ikram ettikten sonra
''Murat'ı önce siz tutuklatmışsınız, neden böyle yaptınız?''
''Efendim, benim konumumu bilerek yeğenime yaklaştığını düşündüm. Üstelik Türkiye'den geliyordu. Ne yazık ki bir delil bulamadık. Çok işkence yapmıştık ama o hep ben bir Yahudiyim diyordu. Kurtulduktan sonra da takip ettirdim ama şüpheli bir şey göremedik. Sonra Rachel'den ayrıldı. Duyduğuma göre İshak özürlü kızı ile evlenmesi için ona yalvarmış. Rachel'den ayrılmasına pek anlam veremedim.''
''İşte ben de bunu söylüyorum. Neden onunla evlendi? Onu mutlaka konuşturmalıyız.''
''Bir zayıf noktasını bulmak lazım. Belki karısını kullanabiliriz. Çünkü ona çok bağlı. İyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.''
''Hayır, onu kullanamayız. Bizim çok iyi bir elemanımızın kuzenidir. Babası da önemli hizmetler yapmış birisidir.''
''O zaman Rachel'i kullanalım. Onun sizin elinizde olduğunu bilirse konuşur.''
''Nasıl yani? Rachel sizin yeğeniniz değil mi?''
''Aslında değil, kardeşim onu evlat edindi. Kos adasındaki çocuk yurdundan aldılar. Yunan veya Türk olabilir ama Yahudi değil, bundan eminim.''
''Peki Rachel nerededir?''
''Murat'tan ayrıldıktan sonra kendisini içkiye ve uyuşturucuya verdi. Şimdi Türkiye'de bir huzur evinde kalıyor.''
''Neden huzur evinde peki?''
''Bütün parasını bizim örgütlere bağışladı. Şimdi neden orada ben de bilmiyorum. Türkiye'deki ajanımız onun Bursa'da bir huzur evinde olduğunu söyledi.''
''Ha evet, bu benim düşüncemi doğruluyor. Murat ajan olduğu için Türk devleti Rachel'e sahip çıkmış. Murat gerçek bir ajandır. Evet, Rachel'i kullanıp Murat'ı konuşturacağız.''
Başkan gülümsedi ve Abraham'a teşekkür ederek onu gönderdi. Hemen telefona sarıldı ve Türkiye'deki ajanlara gerekli emirler verildi. Gecenin bir vakti iki kişi Murat'ın hücresine girdiler. Murat bitkin bir şekilde uyuyordu. Kafasından tutup ellerindeki kameraya baktırdılar. Murat önce yapılan bu işi kavrayamadı, görüntü bulanıktı. Gözlerini kırpıştırıp bir daha baktı. Hayal meyal gördüğü Rachel'e benziyordu ama inanamadı. Gözlerini bir daha kırpıştırdı. Evet, bu Rachel'di. Ağzı bantla kapatılmıştı, yanında da iki adam duruyordu. Ani bir refleksle yerinde doğrulup tekrar kameraya baktı. Rachel ağlıyordu, gördüğü işkenceleri unutmuştu. Zorlukla gülümsemeye çalıştı. İçinden ''Rachel, seni seviyorum, bir gün mutlaka kavuşacağız. Ben seni hep sevdim, hep seveceğim
ama bunu sana açıklayamadım diyordu. Rachel gözleriyle yanındaki ajanlardan ağzını açmalarını istiyordu. Ama onlar korkunç görünüşleriyle Rachel'i başının üstünde durmuşlardı.
Murat, onun suçu ne? Ondan ne istiyorsunuz? Ben yıllardır onu görmüyorum. Onu bırakın, beni öldürün.
Onu bırakmamız sana bağlı. Onu Bursa huzur evinden birazdan götürecekler. Eğer her şeyi anlatırsan onu bırakırız. Yoksa onun ölümünü sana izlettireceğiz.
Murat ne yapacağını bilemedi. Aldığı eğitimlerde bu durumda sakin olması gerektiğini hatırladı. Ancak ona işkence yaparlarsa buna dayanamazdı. Bir yanda vatanı, diğer yanda aşkı vardı.
Evet, anlatmaya başlayacak mısın?
Bu konuşmak istemiyor. Başlayın.
Bunun üzere Rachel'in yanındaki ajan Rachel'e sert bir yumruk vurdu. Rachel yatağın üstüne hareketsizce serilmişti. Öbür ajan kocaman bir şırıngayı Rachel'in boynuna dayadı.
Evet, konuşacak mısın? Yoksa iğneyi yapsınlar mı? Sabahleyin kalp krizi geçirip öldüğünü sana izletiriz.
Tamam, konuşacağım ama bana zaman verin. Kendimi toparlamam lazım.
Bu sözlere kızan ajan Murat'ı duvara doğru fırlatarak
''Bunun konuşacağı yok, kızı gebertin.''
Murat içinden ''Beni affet vatan'' diyerek ajanlara döndü.
''Durun, konuşacağım. Rachel'e dokunmayacağınızdan nasıl emin olacağım?'' ''Emin olabilirsin çünkü o bir Yahudi kızı. Ayrıca bütün mal varlığını bizim teşkilata bağışladı. Suçsuz yere onu öldürmeyiz. Ama sen konuşmazsan başka çaremiz kalmaz ve onu öldürürüz.''
''Tamam, önce onun ağzını açın, sesini duyayım. Sonra bütün sorularınıza cevap vereceğim.''
Bunu duyan ajanlar Rachel'in yüzüne ellerindeki ıslak bezi gezdirdiler. Rachel kendine gelince bağırırsa tekrar ağzını kapatacaklarını söyleyerek ağzındaki bantı çıkardılar.
11. ayrımın sonu. Sayfa 197.